KPSS Eğitim Bilimleri 7. Kaset 2. Yüz Sayfa 254. Maslow'a göre insan fizyolojik olanlardan başlayarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. İhtiyaçların giderilme ölçüsüne göre birey davranışlarına yön verir. İnsanların gereksinim düzeyleri farklı farklıdır. Bu nedenle herkese aynı olanakları sunsanız da bu herkesin aynı düzeyde memnuniyet duyacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla kendini gerçekleştirme süreci de her birey için çok farklı özellikler taşır. Okulda rehberlik hizmetlerinin amacı bireylerin kendini gerçekleştirme hedefine ulaşmada ihtiyaç duydukları desteği sunmaktır. Bunun için Maslow'un görüşüne göre giderilen ihtiyaçlar üzerinden bireyleri motive etmeye ve davranışlarını düzenlemeye çalışmak yerine gidermek istedikleri ihtiyaçlarını keşfederek bunları gidermeyi hedeflemek gerekir. Böylece öğrencilerin kişilik gelişimlerinde giderilmeyen ihtiyaçlar nedeniyle sorunlar yaşaması engellenebilir. Rehberliğin ilkeleri. Genel olarak ilke belli bir konuda belli bir uygulama alanında olmazsa olmaz türünden kurallardır. Psikolojik danışma ve rehberliğin de kendine özgü bazı ilkeleri vardır. Bu ilkelere yaklaşıldığı ölçüde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri etkili ve verimli olabilir. A. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Bireyin kendini geliştirmesi, topluma uyum sağlaması, seçimler yapması ve kararlarını alabilmesi için çabalar ancak demokratik ortamlarda gerçekleştirilebilir. B. Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmeti sunulurken bireylerin kendi gizli güçlerini keşfine destek olunmaktadır. Onların yerine sorun çözmek değil, çözüm yollarına ilişkin farkındalıklarını artırmak amaçlanır. Bu süreç yardım alan bireyin sorumluluklarını üstlenmesi ve değişim ve gelişime yatkın olması ile de ilintilidir. C. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Gelişme bir bütünlük içindedir ve süreklidir. Kendini gerçekleştirme bu bütünlüğü koruyarak mümkün olacaktır. D. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri tek başına psikolojik danışmanların yürüteceği çalışmalar değildir. Başta yöneticiler olmak üzere öğretmenler, okulun diğer personeli, aile ya da veli, okulun içinde bulunduğu çevredeki diğer kişi ve kurumların tümü rehberlik hizmetlerinde ortak bakış açısı taşırsa rehberlik hizmetlerinin etkinliğinden söz etmek mümkün olur. E. Rehberlik program ve uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Rehberlik hizmetleri her tür ve kademedeki okulun özelliklerine göre ayrı programlanır. Her okulda aynı rehberlik programını uygulamanın etkili olmayacağı açıktır. Rehberlik programları değişen ihtiyaçlara, değişen çevreye ve değişen koşullara uygun olarak sürekli gözden geçirilen, yenilenen ve etkinleştirilen bir özellik taşır. Eğitim sistemindeki bir takım gelişmeler, meslek alanlarındaki yenilikler, bilgi kaynaklarının farklılaşması gibi nedenlerle rehberlik programları işlevsel ve dinamik bir yapıda olmalıdır. F. Okulda etkili bir öğretim programı etkili bir rehberlik programını gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. Öğretim etkinlikleri bireyin bilişsel gelişimine daha çok ağırlık vermektedir. Oysa birey bir bütündür ve eğitim yoluyla bireyin her yönüyle gelişmesi hedeflenmektedir. Duyuşsal ve sosyal yönlerini geliştiremeyen bireyin zihinsel kapasitesini kullanması da güçleşir. Rehberlik hizmetlerinin etkili olarak sunulduğu bir okulda öğretim hizmetlerinin niteliğinin ve veriminin artması beklenir. Ancak rehberlik öğretim etkinliklerine yardımcı bir hizmet değil, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. G. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine özgüdür, tektir, biriciktir ve saygıya değerdir. Her öğrencinin yeterlilikleri, ilgileri, ihtiyaçları farklıdır. Rehberlik etkinliklerinde her öğrencinin kendi bütünlüğü içinde kendi özelliklerinin farkına varması amaçlanır. Böylece bireylerin farklılıkları yaşamı zenginleştirici ve bireyin doyumunu artırıcı bir önem taşır. H. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır. Rehberlik hizmetleri ortaya çıkan ani ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde gelişigüzel değil, belli hedeflere dönük olarak ve önceden programlanarak yürütülür. Bu hizmetlerin bu konuda gerekli bilimsel eğitimi almış kişilerce yürütülmesi gerekir. Ancak bu rehberlik hizmetini yalnızca bu kişilerin yürüteceği anlamına gelmez. I. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul içi işbirliği kadar okulun dış çevreyle işbirliği de önemli bir etkendir. Dış çevrede yer aldığını düşündüğümüz başlıca etken kurumlar, rehberlik ve araştırma merkezleri, üniversiteler, sağlık hizmeti veren kurumlar, yardım hizmeti veren kurumlar, iş kurumu, sosyal hizmetler kurumu ve benzeridir. İç çevrede yer aldığını düşündüğümüz yönetici, öğretmen, psikolojik danışman, aile çemberinin merkezinde öğrenci bulunmaktadır. Rehberlik hizmetleri bu iç ve dış çemberin etkileşiminden yararlanır. İ. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik, gönüllülük ve psikolojik danışma ilişkilerinde gizlilik esastır. Rehberlik belli bir zamanda ortaya konan ve tamamlanan bir hizmet değildir. Öğrencinin her yönüyle gelişme ve çevreye uyum sağlama hedefine ulaşma sürecinde sürekli olarak sunulur. Gönüllülük ilkesi de öğrencinin herhangi bir hizmeti almaya zorlanamayacağı düşüncesini açıklamaktadır. Başkasının zorlamasıyla danışmana gönderilen öğrenci, kendisi yardım almaya istekli olmadan hiçbir yardımı almaz. Gizlilik ilkesi, öğrencinin birey olarak varoluşuna duyulan saygının sonucu olarak onun izni olmaksızın görüşme bilgilerinin paylaşılamayacağını açıklamaktadır. Bu durum rehberlik hizmetlerinin önemli bir mesleki ve etik kuralıdır. Rehberlik ne değildir? Rehberliğin ne olduğunu tanımlamak kadar ne olmadığını da belirtmek gerekir. Çünkü rehberliğe ilişkin bazı yanlış anlayışlar ne yazık ki hala varlığını sürdürmektedir. 1. Okulda eğitim öğretimden bağımsız, tek başına sürdürülen bir etkinlikler dizisi değildir. 2. İstendiği zaman gelişigüzel sürdürecek çalışmalar değildir. Programlı, düzenli bir hedefe dönük olarak yürütülür. 3. Rehberlik öğretmenlerin ve danışmanların öğrencilere öğütler verdiği, onlara çözüm önerileri sunduğu, yol gösterdiği bir hizmet değildir. 4. Sadece psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen bir hizmet değildir. Okuldaki öğretmenlerin de bu hizmetler çerçevesinde yüklenebilecekleri sorumlulukları ve görevleri vardır. 5. Rehberlik sadece duygusal ya da kişisel sorunları olan bireylerin yararlandığı hizmetler değildir. Her bireyin destek almak istediği, her zaman ulaşabileceği hizmetlerdir. 6. Yardım edenin yardım alana sunduğu tek yönlü bir hizmet değildir. Yardım alanında aktif olarak sürece katılması beklenir. 7. Rehberlik herkesin almak zorunda olduğu bir ders değildir. 8. Rehberlik her bireyin her türlü sorununu çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. 9. Rehberlik hizmetlerinde öğrencileri tanıma amacıyla test ve tekniklerin kullanımı amaç değildir. Uygulanan bireyin tanıma tekniklerinin sonuçları bireyin kendini tanıyıp geliştirmesine yardım amacıyla kullanılır. Sonuçları öğrenciyle paylaşılmayacak, öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmayacak hiçbir test ve tekniği uygulamanın anlamı ve yararı yoktur. Rehberlik hizmetlerinin gelişimi. Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkışı. Rehberlikle ilgili ilk çalışmalar 20. yüzyılın başında Amerika'da ortaya çıkmıştır. Eğitim sisteminde öğrencinin biyo-psikososyal ihtiyaçlarına dikkat artmış ve bunun sonucunda bireye dönük hizmet alanı olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gelişme göstermiştir. Rehberlik hareketi başlangıçta bir meslek rehberliği hareketi olarak doğmuştur. Okulu bitirdikten sonra bile gençlerin bir meslek edinmeye hazır olmadıkları görülünce gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmeleri ve bu mesleğe hazırlanmaları konusu üzerinde durulmuştur. 1908'de Frank Parsons tarafından Boston Merkez Bürosu açılarak başvuran gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yerleşmesine yardımcı olunmuştur. Bundan bir yıl sonra Chicago'da William Hill tarafından ilk çocuk rehberlik kliniği kurulmuştur. İzleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla gelişerek yaygınlaşan rehberlik hizmetleri Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerine ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girmeye başlamıştır. Rehberlik hizmetleri her Avrupa ülkesinde farklı biçimde ele alınmıştır. 1959 yılında Fransa'da öğrencileri uygun okullara ve eğitim kurumlarına yöneltmek için gerekli gözlem ve değerlendirmelerin ilkokuldan başlayarak sürdürülmesi benimsenmiştir. 1960'lı yıllarda Avrupa'da başlayan eğitimde yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Buna dayalı olarak öğrencilerin mesleğe, okullara ve ayrı programlara yönlendirilmeleri 16 yaşına dek ertelenmiştir. 1960'dan sonra İngiltere'de Amerika'daki gelişmelerden etkilenerek öğrencileri yöneltmede rehberlik yaklaşımından yararlanmak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri için uzman yetiştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının Avrupa'dan çok Amerika'da gelişmeye devam ettiği görülmektedir. Ülkemizde rehberlik hizmetlerinin gelişimi. Ülkemiz eğitim sisteminde rehberlik kavramının ele alınışı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda olmuştur. Bu dönemde eğitim programlarının bireysel farkları dikkate alarak yeniden geliştirilmesi gerektiği konusu özellikle Marshall Planı çerçevesinde ülkemize davet edilen Amerikalı uzmanlar tarafından ortaya atılmıştır. Bu bağlamda eğitimde ve özellikle rehberlik hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçlarının geliştirmek üzere 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir test ve araştırma bürosu kurulmuştur. Söz konusu büro, rehberlik hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş bazı ölçme araçlarının Türkçe'ye uyarlanması, bazı özgün ölçme araçlarının geliştirilmesi ve benzeri çalışmalar yapmıştır. Bu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip eğitim gördükten sonra yurda dönen eğitimcilerin de etkisiyle rehberlik kavramından daha çok söz edilmeye başlanmıştır. 1953-54 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünde rehberlik başlı başına bir ders olarak öğretim programına alınmıştır. Rehberlik hizmetlerindeki örgütsel düzenlemelerden biri de 1955 yılında Ankara Demirlibahçe İlköğretim Okulu'nda Psikolojik Servis Merkezi adıyla açılan, daha sonra rehberlik ve araştırma merkezleri olarak hizmet veren birimlerin kuruluşu olmuştur. Günümüzde her ilimizde en az bir, bazı illerde daha fazla sayıda olmak üzere 128 rehberlik ve araştırma merkezi hizmet vermektedir. Bu merkezlerin amacı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek olarak belirtilmiştir. Rehberlik kavramı 1962 yılından itibaren Milli Eğitim Şuralarında da ele alınmaya başlandıktan sonra 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca orta derece ilgili okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması hakkında başlıklı bir genelge yayınlanmış ve 1970-71 öğretim yılında 24 orta dereceli okulda uzmanlı rehberlik uygulamaları başlatılmıştır. Bu dönemde bu servislerde üniversitelerin psikoloji ve pedagoji bölümlerinden mezun olanlarla eğitim enstitülerinin eğitim bilimleri bölümü mezunları eğitim uzman yardımcısı kadrosuyla görev yapmışlardır. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan ve üniversitelerin eğitim bilimleri bölümlerinin psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dallarından mezun olan psikolojik danışmanlar rehber öğretmen ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Rehberlik hizmetlerinin bakanlık örgüt şemasında yer alması 1982 yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı içinde bir rehberlik şube müdürlüğünün açılmasıyla olmuştur. 1992 yılında ise Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve rehberlik hizmetleri bu genel müdürlük içinde daire başkanlığı olarak örgütlenmiştir. Halen mevcut olan bu örgüt yapılanmasında rehberlik hizmetleri 7 şube müdürlüğünde sürdürülmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik. Test 1. 1. Eğitim kurumlarından beklenen işlevlerden biri de bireylerin toplum yaşamına uyumunu artırmak ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu hizmetler okullarda hangi hizmetler kapsamında sunulur? A. Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında, B. Öğretim programları kapsamında, C. Öğrenci merkezli eğitim kapsamında, D. Yönetim ve denetim hizmetleri kapsamında, E. Demokratik eğitim uygulamaları kapsamında. Cevap A. 2. Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilerin kişisel bütünlükleri içinde gelişebilmelerine destek olmayı amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yer almaz? A. Sosyal yardım hizmetleri, B. Özel yetiştirme hizmetleri, C. Rehberlik hizmetleri, D. Sosyal ve kültürel hizmetler, E. Okulu geliştirme ve destekleme hizmetleri. Cevap E. 3. Rehberlik, bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak ve genel olarak onun bir bütün olarak gelişmesine sistematik olarak yardım etmek anlamını içermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rehberliğe ilişkin doğru bir anlayışı ifade eder? A. Rehberlik yalnızca sorunlu öğrencilerin yararlanabileceği bir hizmettir. B. Rehberlikte öğrencilere doğru yolu göstermek esastır. C. Rehberlik bireye yaşam boyu sunulabilecek bir hizmettir. D. Rehberlik öğrencilerin sosyal yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına dönüktür. E. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak her öğrenci için zorunludur. Cevap C. 4. Rehberliğin temel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bu amacına uygun olarak yürütülecek çalışmalardan değildir? A. Bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olma. B. Bireyin doğru mesleki seçimler yapmasına yardımcı olma. C. Bireyin ilgi, yetenek ve kapasitesinin farkına varmasını sağlama. D. Bireyin sorunlarına ilişkin çözümleri belirleme ve ona sunma. E. Bireyin çevresini ve diğer bireyleri oldukları gibi kabul etmesini sağlama. Cevap D. 5. Rehberlik hizmetleri hem okul içi hem de okulun dış çevresiyle yakın bir işbirliğini gerektirir. Bu ifadede rehberliğin hangi ilkesi vurgulanmaktadır? A. Rehberlik hizmetleri bütün öğrencilere açıktır. B. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir. C. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. D. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. E. Rehberlik hizmetleri öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Cevap B. 6. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bireyden beklenen bir davranış değildir? A. Öz değer duygusunun yüksek olması. B. Sorun çözme becerisini edinmiş olması. C. Etkili iletişim kurması. D. Sorunlarını başkalarına söylemeden kendisinin çözmesi. E. Gelişmeye ve yeni yaşantılara açık olması. Cevap D. 7. Sosyoekonomik ve kültürel yönden az gelişmiş bir çevrede bulunan bir ilköğretim okulunda öğrencilerin sosyal beceri geliştirmelerine, kültürel ve sanatsal etkinliklere ağırlık veren bir rehberlik programı hazırlanmıştır. Bu durum aşağıdaki belirtilen rehberlik ilkelerinden hangisine uygundur? A. Rehberliğin esası öğrencilerin kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamaktır. B. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumluluklarını benimseyen insancıl anlayış vardır. C. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır. D. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşabilir. E. Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alır. Cevap D. 8. Öğrenci kişilik hizmetleri kavramının ortaya çıkmasında en çok hangi etken rol oynamıştır? A. Artan nüfus problemi. B. Gençlerin uygun meslek seçimine yardımcı olma. C. Toplumda yabancılaşmanın artması. D. Öğretim etkinliklerinde başarının artırılması. E. Sağlık alanında ortaya çıkan gelişmeler. Cevap B. 9. Rehberliğin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Rehberlik hizmetleri ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. B. Rehberlik hizmetleri başlangıçta mesleki rehberlik olarak ortaya çıkmıştır. C. Rehberlik hizmetleri yalnızca öğrencilere sunulmuştur. D. Rehberliğin Amerika'dan çok Avrupa'daki gelişimi hızlı olmuştur. E. Rehberliğin gelişimi teknolojik gelişimlere bağlı olmuştur. Cevap B. 10. Ülkemizde rehberlik hizmetlerinin ilk ortaya çıkışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 1970 yılında bir test ve araştırma bürosu kurulmuştur. B. Rehberlik çalışmalarına 1950'lerde ülkemize davet edilen Amerikalı uzmanların yardımıyla başlanmıştır. C. 1970 yılında orta dereceli okullarda rehberlik uzmanları göreve başlamıştır. D. Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda 1955 yılında psikolojik servis merkezi açılmıştır. E. Rehberlik kavramı 1962 yılından itibaren milli eğitim şuralarında ele alınmaya başlanmıştır. Cevap A. 11. Öğrencilere sunulan oryantasyon hizmeti, bilgi toplama ve yayma hizmeti, yöneltme ve yerleştirme hizmeti, bireyi tanıma hizmeti gibi çalışmalar hangi öğrenci kişilik hizmeti içinde yer alır? A. Sosyal ve kültürel hizmetler, B. Sosyal yardım hizmetleri, C. Özel yetiştirme hizmetleri, D. Sağlık hizmetleri, E. Rehberlik hizmetleri. Cevap E. 12. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinin sadece okul psikolojik danışmanının işi ve sorumluluğu olduğu anlayışının geçerli olduğu bir okul ortamında rehberliğin ilkelerinden hangisine ters düşülmektedir? A. Rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir sistemi öngörür. B. Rehberlik uygulamalarında öğrenciyle ilgili herkesin ortak bir anlayışa sahip olması gerekir. C. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir. D. Rehberlikte bireysel farklara saygı esastır. E. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. Cevap C. 13. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin amaç ve ilkelerine aykırı bir yaklaşımdır? A. Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere sunulur. B. Hizmetlerin yürütülmesinde olanaklar göz önünde bulundurulur. C. Psikolojik danışma sürecinde gizlilik ilkesi göz önüne alınmalıdır. D. Çalışmalara okulun tüm öğrencileri katılmak zorundadır. E. Bireylere ihtiyaç duydukları alanda rehberlik yapılır. Cevap D. 14. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçlarına uygun olarak düzenlenmiş bir çalışmadır? A. Her bireyin farklı ihtiyaçları olduğundan hareketle öğretim programının bireyselleştirilmiş bir içerikle düzenlenmesi. B. Okulun tüm öğrencilerinin psikolojik danışma yardımı almasının sağlanması. C. Öğrencilere okulun geçmişteki başarılı çalışmaları örnek verilerek başarılı olmalarının istenmesi. D. Okulun teknolojik donanımının eksiksiz sağlanması. E. Okul aile birliği çalışmalarının düzenli yürütülmesinin sağlanması. Cevap A. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları, servisler. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında bir okulda yürütülen çalışmalar şunlardır. 1. Psikolojik danışma hizmetleri. 2. Bireyi tanıma hizmetleri. 3. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri. 4. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri. 5. İzleme hizmetleri. 6. Oryantasyon, yeni duruma uyum hizmetleri. 7. Müşavirlik, konsültasyon hizmetleri. 8. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri. 9. Çevre ve veli ile ilişkiler. Bu hizmetler birbirinden ayrı ve bağımsız hizmetler değil, bir bütünün parçalarıdır ve birbirleriyle ilişki içindedir. Bu 9 hizmet alanında ilk 6'sı doğrudan öğrenciye dönük hizmetler, diğer 3'ü ise doğrudan öğrenciye dönük değil ama öğrenciye dönük hizmetlerin niteliğini etkileyecek hizmetlerdir. Örneğin, öğrenciye dönük olmayan hizmetler etkili bir şekilde sunulursa, öğrenciye dönük hizmetlerin etkililiği ve verimliliği de artar. Her okul kendi özelliğine, öğrencinin ihtiyaçlarına ve okulun olanaklarına göre değişik hizmetlere ağırlık verebilir. Rehberlik programlarının hazırlanması. Tüm eğitim uygulamalarında olduğu gibi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de belirli bir program çerçevesinde yürütülür. Ancak rehberlikteki program kavramı ve anlayışı öğretimdeki program kavramı ve anlayışından farklıdır. Genel olarak öğretimde herhangi bir dersin programı, müfredatı hazırlanır ve bütün okullarda farklılık gözetmeksizin uygulanır. Bu anlamda öğretim programı standarttır. Fakat rehberlikte böylesi standart bir programdan söz edilemez. Rehberlik programı her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre farklılaşabilir. Çünkü rehberlik programının hareket noktası öğrencilerin ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle her okul düzeyindeki ve aynı düzeydeki okullara devam eden öğrencilerin gereksinimleri farklı olacağından bu okulların rehberlik programları da farklı olmak durumundadır. Burada rehberlik programlarının bir özelliğinden de söz etmek gerekir. Rehberlik programları dinamik bir yapıdadır. Bir okulda hazırlanan bir rehberlik programı sürekli uygulanmaz. Araştırma ve değerlendirme hizmetleriyle program her yıl değerlendirilir ve gözlenen eksiklikler ve aksamalar tamamlanarak yeni bir program hazırlanır. Okulun yıllık rehberlik programı hazırlanırken okulun genel amacı öğrencilerin istek ve ihtiyaçları, okulun olanakları gözetilir. Etkili bir rehberlik programı hazırlayabilmek için öncelikle bir ihtiyaç analizinin yapılması, buna göre rehberlik programının hedeflerinin saptanması, hedeflere uygun içeriğin belirlenmesi, içeriğin zamana yayılarak uygulamaların gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir. Bu yapıda bir programı hazırlama ve yürütme sürecinde okuldaki tüm ilgililerin ortak bir rehberlik anlayışı ve işbirliği tutumu içinde bulunmaları önemlidir. Rehberlik programı, il rehberlik hizmetleri çerçeve planına uygun olarak okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisince hazırlanır. Öğretim yılı başında rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonuna sunularak kurul tarafından kabul edilen şekliyle uygulamaya konulur. Okul için hazırlanan çerçeve programı uygun olarak Her sınıf öğretmeni kendi sınıfının yıllık rehberlik çalışma planını hazırlar. Okul rehberlik servisi, okul rehberlik programını hazırlama ve yıl boyunca uygulamasında öncülük etme görevini taşımakla birlikte, okuldaki her türlü çalışmada olduğu gibi rehberlik hizmetlerinden de en üst düzeyde sorumlu olan kişi okul müdürüdür. Okulun tüm ilgililerinin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması, okulun ihtiyaçlarına uygun bir rehberlik programının işlevsellik kazanması ve okulun tüm eğitim yaşantısında rehberliğin merkeze alınmasının sağlanması okul müdürünün sorumluluğundadır. Okul yöneticilerinin aktif olarak desteklediği, tüm öğretmenlerin katkısının alındığı bir rehberlik programının daha başarılı olması beklenebilir. Aşağıda psikolojik danışma ve rehberlikteki hizmet alanları, servisler özet olarak açıklanmıştır. 1. Psikolojik danışma hizmetleri. Psikolojik danışma, bireylerin kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmeleri amacıyla yardımı veren kişi, danışman ile yardım alan kişi, danışan arasında kurulacak yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan bir yardım hizmetidir. Nihai amacı da bireyin karar verme ve problem çözme becerisi geliştirilerek kişisel gelişimini sağlamaktır. Psikolojik danışma hizmetleri rehberlik alanının diğer hizmetlerinden farklı olarak özel uzmanlık gerektiren ve yalnızca bu konuda yetişmiş psikolojik danışmanlarca yürütülen hizmetlerdir. Okullarda hem bireysel hem de grupla psikolojik danışma hizmetleri sunulabilir. Bu çalışmalar yardım sürecinin temelinde yer alır. Rehberliğin diğer hizmet birimlerinde yürütülen çalışmalar psikolojik danışma hizmetiyle bütünleştiği oranda etkili olabilir. Psikolojik danışma sürecinde danışman ile danışan arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde kurulacak olan ilişki kendine özgü, özel ve gizli bir ilişkidir. Bu ilişki sürecinde danışman, danışana ait özel ve gizli bilgilerin korunmasına özel bir önem verir. Danışma sürecinde danışana ait her türlü bilgi özeldir ve gizlidir. Danışman, danışanın izni olmadan bu bilgileri bir başkasıyla paylaşmaz. Ancak danışman etik bir ilke olarak eğer danışanın durumu kendisi ve başkaları için açık bir tehdit ve tehlike arz ediyorsa gerekli önlemleri almak durumundadır. 2. Bireyi tanıma hizmetleri. Bireyi tanıma hizmeti, her bir öğrenci hakkında o öğrenciyi bir birey olarak diğer kişilerden ayırt edebilecek ve öğrencinin gelişme seyrini gerçekçi bir şekilde gösterebilecek kullanışlı bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, kaydedilmesi hizmetleridir. Bireyi tanımanın amacı, elde edilen bilgileri bireyle paylaşarak kendini gerçekçi biçimde tanımasına, kendisinin başkalarından olan farklılıklarını görmesine yardım etmektir. Genel olarak öğrencilerin tanınması, bilinmesi gereken yönleri şunlardır. A. Bireyin fiziksel, biyolojik özellikleri, beden yapısı, boy, ağırlık, saç rengi, ten rengi ve benzeri, beden sağlığı, bedensel ve psikolojik sağlık, özür ve engelleri, geçirdiği hastalıklar ve benzeri. B. Bireyin davranışsal özellikleri, genel ve özel yetenekleri, ilgileri, sevip sevmediği dersler ve etkinlikler, güdüleri. Bilgi ve beceri düzeyi, okul özgeçmişi, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim dönemlerinde akademik başarı ve başarısızlıkları, çeşitli konu alanlarında zayıf ve güçlü yönleri ve benzeri, tutum ve değerleri, değer sistemleri ve düşünceleri, tercih ve beklentileri, yöneldiği alanlar ve okullar, iş ve meslek alanları, iş deneyimi, evlenme planları, genel olarak yaşam için çabaları, istekleri ve benzeri, benlik tasarımı, kendini nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, bu görüş ve algısına göre çevreye nasıl tepki verdiği, duygusal ve sosyal uyumu, psikolojik gereksinimleri, alışkanlıkları, uyum örüntüsü, okul ve okul dışında arkadaş çevresi ve ilişkileri. C. Sosyal, kültürel ve ekonomik koşullar. Ailenin yapısı, geniş aile, çekirdek aile, ataerkil aile, demokratik aile ve benzeri. Ailenin eğitim anlayışı ve tutumları, çocuklarına ilişkin beklentileri. Ailenin sosyal, kültürel, ekonomik durumu. aile özgeçmişi, çevredeki öğrenim olanakları, meslek olanakları ve çalışma olanakları. Bireyi tanıma hizmetleri yoluyla öğrenci hakkında toplanan bilgiler diğer hizmetlerde de kullanılmaktadır. Örneğin, bireyi tanıma amacıyla toplanan bilgilerden yerleştirme hizmetlerinde, psikolojik danışma hizmetlerinde önemli ölçüde yararlanılmaktadır. Bireyi tanıma amacıyla pek çok psikolojik ölçme araçlarından yararlanılmaktadır. Çeşitli sorulardan oluşan dosyalar, kartlar, gözlem yöntemi, kişisel gelişim ölçekleri, sosyometrik teknikler ve benzeri daha çok sınıf ve ders öğretmenleri aracılığıyla öğrenciye uygulanır ve sonuçlar okul psikolojik danışmanıyla birlikte değerlendirilir. Bu konudaki çalışmalar sonraki bölümlerde ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. 3. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak eskiye göre hızlanmış ve kolaylaşmış olsa da öğrencilerin bu hizmete ihtiyaç duymaya devam ettikleri görülmektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiye, ki bu bilgiler eğitsel, mesleki ve kişisel bilgiler olarak düşünülmektedir, ulaşmasını sağlamak, bunun için bilgi kaynaklarını ve materyallerini öğrencilere sunmak, okul ve çevredeki eğitsel, kültürel, sosyal etkinlikler hakkında bilgi vermek, üst öğrenim kurumlarının özellikleri, üniversite seçenekleri ve buralara girişe ilişkin güncellenmiş duyurular yapmak, yardım ve sosyal amaçlı kuruluşlara ilişkin bilgi, belge ve broşürler hazırlamak, bu servisin görevlerindendir. Bu bilgilendirme çalışmaları okul içi çeşitli toplantılar, eğitici açıklamalar, okul dergisine yazma, broşürler hazırlama, gezi, ziyaret ve benzeri pek çok yolla yapılabilir. 4. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri. Eğitim sistemimizde en çok ihtiyaç duyulan hizmet alanlarından biri de yöneltme ve yerleştirme alanında verilecek hizmetlerdir. Öğrencinin okuduğu okuldan sonra hangi okullara gidebileceği, eğitim sistemindeki seçme olanaklarının neler olduğu, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin neler olduğu ve buna göre ne tür bir okula gitmek istediği, meslek tercihinin ne olduğu, eğitimi sırasında uygun iş veya staj olanaklarının neler olduğu, öğrencinin okul içi ve dışında kendine uygun sosyal, sanatsal etkinliklere katılımı gibi konular yöneltme ve yerleştirme hizmetleri içinde yer alır. 5. İzleme hizmetleri. Yerleştirme hizmetlerine bağlı olarak yürütülen izleme hizmetleri, yapılan çalışmaların işlevselliğini görmeye yarar. Bu yolla hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı konusunda geri bildirim alınır. Yerleştirme hizmetleri, A. Okul içi yerleştirme, B. Okul dışı yerleştirme olarak iki şekilde düşünülebilir. Okul içi yerleştirme, öğrencilerin çeşitli sosyal kültürel etkinliklere, kollara, alanlara yerleştirilmesi, okul dışı yerleştirme ise öğrencilerin okul dışı bir işe, bir mesleğe, sosyal kültürel etkinliklere yerleştirilmesini içerir. Okul içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi kadar mezun öğrencilerin üst okula, işe ya da bir mesleğe yönelip yönelmediklerinin bilinmesi de önemlidir. Öğrenciler okuldan sonra hangi mesleklere, hangi okullara yöneliyorlar, toplum hayatına nasıl katılıyorlar, bu konularda bilgi toplanmalıdır. Bu bilgilerden yararlanarak geleceğe dönük daha işlevsel ve kullanışlı rehberlik programları geliştirilir. Veriler yalnızca rehberlik hizmetlerinin değil, eğitim, öğretim çalışmalarının da yeniden düzenlenmesinde kullanılır. 6. Oryantasyon, okula ve yeni duruma alıştırma hizmetleri. Oryantasyon hizmeti öğrencileri yeni bir duruma ve yeni ortama alıştırma amacına yöneliktir. Doğal olarak bu hizmetler okuldaki tüm öğrencilere değil, okula yeni kaydolan veya başka bir okuldan gelen öğrencilere verilen bir hizmettir. Bu hizmetin amacına ulaşması için henüz öğrenciler okula gelmeden öğretim yılının başında yeterli bir hazırlık ve organize yapılması gereklidir. Genel olarak öğretimin başladığı ilk hafta bu hizmetlere ayrılır. Okulun bölümlerinin tanıtıldığı geziler, okulun kurallarının yer aldığı broşürlerin dağıtımı, okulun çevresinin özellikleri ve olanakları hakkında bilgi verme, öğrencilerin birbirini tanımalarına dönük grup rehberliği, okulun personeli, öğretmen ve yönetici kadrolarının tanıtımı gibi etkinlikler bu alanda yapılacak çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bu çalışmalar yapılırsa öğrenciler yeni katıldıkları bu çevreye daha kısa sürede uyum sağlayabilirler. Bu hizmet okulun türü ve eğitim kademesi ne olursa olsun her yeni gelen öğrencinin ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. Okul öncesi dönemden üniversite yıllarına değin tüm bireyler ilk kez gittikleri ortamı açıkça tanımak, yardım isteyecek olurlarsa başvuru olanaklarını bilmek, kurallar ve olasılıklar hakkında bilgilendirilmek isterler. Ayrıca okulun eski öğrencileri de zaman zaman okula ve çevreye ilişkin yeni bilgiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirilmelidir. Oryantasyon çalışmaları, bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklı olası sorunların önünü keser. Bireyi kendine daha güvenli ve çevresine uyumlu kılma hedefine hizmet eder. 7. Müşavirlik, konsültasyon hizmeti. Müşavirlik hizmetleri okulda doğrudan öğrenciye dönük olmayıp öğrenciye verilecek rehberlik hizmetinde tüm ilgililerin ortak bir anlayışa sahip olması amacıyla yürütülecek etkinlikleri içerir. Okul rehberlik servisi, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler için düzenleyeceği programlarla rehberliğe bakış açısını geliştirmeye, rehberlik çalışmalarının niteliğini yükseltmeye çalışır. Okul psikolojik danışmanı eğitim-öğretim ortamını rehberlik anlayışına uygun hale getirmek için her olanağı değerlendirir. Öğrenciyle ilgili tüm kesimlere kendi uzmanlık alanlarında çeşitli çalışmalar sunar. Öğretmenler için etkili öğretmenlik becerileri, iletişim becerileri eğitimi, aileler için etkili anne baba eğitimi, okulda öğretim programının etkinliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar ve gelişen eğitim öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin öğretmenlerle çalışma, öğrencilerin gelişim özelliklerine ilişkin öğretmen ve velilere bilgi verme ve benzeri etkinlikler dolaylı olarak öğrenciye yansıyacak ve rehberliğin amaçlarına hizmet edilmiş olacaktır. 8. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri iki temel konu üzerinde çalışır. Bunlardan ilki okulda uygulanan rehberlik programının tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, diğeri ise çeşitli eğitimsel sorunlarla, örneğin öğrenci başarısızlığının nedenleri, öğrenci problemleri, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve benzeri ilgili araştırmalar yapmak, bunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek ve bunları öğretmenler, yöneticiler ve velilerle paylaşmaktır. Araştırma ve değerlendirme servisinin önemli bir görevi de yukarıda da belirtildiği gibi okulda uygulanan rehberlik programının geliştirilmesi ve bunun değerlendirilmesidir. Programın geliştirilmesi aşamasında bu servisin çeşitli sorunlarla ilgili olarak yaptığı araştırmalar, öğrencilerin rehberlik gereksinimlerine ilişkin ihtiyaç analizi çalışmaları önemli bir role sahiptir. Bu çalışmalardan sonra hazırlanan ve uygulanan rehberlik programının değerlendirilmesi gerekir. Çünkü programın işlemeyen, aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve daha sonraki program için veri sağlanması gerekir. Tüm bu çalışmaları araştırma ve değerlendirme servisi yapar. 9. Çevre ve veli ile ilişkiler. Çevre ve veli ile ilişkiler servisinin temel görevi, başta aileler olmak üzere okulun içinde bulunduğu çevredeki kişi, kurum ve kuruluşlarla olumlu ilişkiler kurmak ve çevredeki olanakların genel olarak okul ve özel olarak da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak için işe koşmaktır. Çevre ve velilerle kurulacak olan olumlu ilişkiler, rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunur. Psikolojik danışma ve rehberlik test 2. 1. Etkili bir okul rehberlik programının özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? A. Program hazırlanırken okulun genel amacı, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları, okulun olanakları dikkate alınır. B. Programın hazırlanmasında öğrencilere de görev verilir. C. Program okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere iletilir. D. Etkili bir rehberlik programı hazırlamak için güçlü maddi kaynaklara sahip olmak gerekir. E. Programın hazırlanmasında öncelikli olarak öğretmen beklentilerine yer verilir. Cevap A. 2. Öğrencilere okulun bölümlerinin gezdirilerek tanıtımı, okul personeli, öğretmen ve yöneticileri hakkında bilgi verilmesi hangi rehberlik hizmetleri kapsamındadır? A. Bilgi toplama ve yayma. B. Bireyi tanıma. C. Oryantasyon. D. Mesleki rehberlik. E. Yönlendirme ve yerleştirme. Cevap C. 3. Öğrencilere test ve test dışı ölçme araçları uygulanarak onlar hakkında bilgi toplanması ve toplanan bilgilerin onlarla paylaşılması hangi rehberlik hizmetleri kapsamındadır? A. Psikolojik danışma hizmetleri. B. Bilgi toplama hizmetleri. C. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri. D. Bireyi tanıma hizmetleri. E. İzleme ve değerlendirme hizmetleri. Cevap B. 4. 1. Öğrencinin okuduğu okuldan sonra gidebileceği okullar hakkında bilgi vermek. 2. Öğrencilere okuldaki kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında bilgi vermek. 3. Uyuşturucu madde kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgi vermek. 4. Öğrencilere okulun bölümlerini tanıtmak. Yukarıda belirtilen hizmetlerden hangileri yöneltme ve yerleştirme amacıyla kullanılabilir? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3. D. 1, 3 ve 4. E. 2 ve 4. Cevap A. 5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama ve yayma hizmeti kapsamında yürütülecek çalışmalardandır? A. Bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardım. B. Bireylerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını öğrenmeye yönelik çalışmalar yapmak. C. Okul ve çevredeki eğitsel, kültürel, sosyal etkinlikler, olanaklar, kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek. D. Öğrencinin kendine uygun sanatsal etkinliklerde bulunmalarını sağlamak. E. Öğrencilerin sağlık taramasından geçirilmesini sağlamak. Cevap C. 6. Aşağıdakilerden en çok hangisi özel uzmanlık gerektiren ve yalnızca bu alanda yetişmiş kişilerce verilebilecek bir rehberlik hizmetidir? A. Bireyi tanıma hizmetleri. B. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri. C. Müşavirlik hizmetleri. D. Psikolojik danışma hizmetleri. E. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri. Cevap D. 7. Aşağıdakilerden hangisinde araştırma ve değerlendirme hizmetlerinin önemli bir yararından söz edilmektedir? A. Elde edilen veriler öğrenciyi daha iyi tanımaya yöneliktir. B. Elde edilen bilgilerle geleceğe dönük daha işlevsel ve kullanışlı rehberlik programları geliştirilir. C. Öğrencinin kişisel sorunlarının çözümüne yardımcı olur. D. Okul-aile işbirliğinin gelişmesine yardımcı olur. E. Ortak bir rehberlik anlayışının geliştirilmesine katkı sağlar. Cevap B. 7. kaset 2. yüzün sonu.